Ayrım 7.
Sayfa 68. 1945'ten sonra bile Nazi ideallerine bağlılığında en küçük bir sapma olmaması, eski yüksek göreviyle birleşince Odessa örgütlenip hüküm sürmeye başladığında kendisine Arjantin'deki kaçak Naziler arasında yüksek ve şerefli bir yer sağlamıştı. Uçak rahatlıkla alana indi. Bir aksilik çıkmadan yolcular gümrükten geçtiler. Üçüncü sıradaki birinci sınıf yolcusunun rahat bir İspanyolcası kimsenin dikkatini çekmemekte hayli faydalı oldu. Kendisini uzun zamandan beri rahatlıkla bir Güney Amerikalı olarak kabul ettirebiliyordu. Terminalden çıkınca bir taksiye bindi ve uzun bir alışkanlığın etkisiyle Zurbrunn Oteli'nin bir blok ötesinde bir adres verdi. Şoförün parasını verip Madrid'in ortasında taksiden indikten sonra elinde çantası olduğu halde otele doğru geri kalan 100 metreyi yürüdü. Oteldeki yeri telexle daha önceden ayrılmıştı. Gereken işlemi yaptırdıktan sonra odasına çıkıp duşunu aldı, tıraş oldu. Saat tam 9'da kapıya hafifçe 3 kez vuruldu. Kısa bir duraklamadan sonra 2 vuruş daha izledi bunu. Kapıyı kendisi açtı. Geleni görünce de içeri girmesi için geri çekildi. Gelen adam kapıyı kapattı, hazır ola geçti. Eski selamlama yöntemine uygun biçimde avuç yere dönük olmak üzere hızla sağ kolunu kaldırdı. Sieg Heil dedi. General Gluck kendinden hoşnut bir biçimde genç adama başını eğerek o da sağ elini kaldırdı ve daha yumuşak bir sesle Sieg Heil dedi. Konuğuna oturması için bir koltuk gösterdi. Karşısındaki adam da Almandı. Eski bir SS subayı, şimdi de Odessa'nın Batı Almanya içindeki örgütünün başıydı. Böyle üst kademedeki bir subay tarafından kişisel bir görüşme için Madrid'e çağrılmış olmaktan ötürü büyük bir şeref duyuyor, bu buluşmanın 36 saat önce ölen Başkan Kennedy'nin ölümüyle bir ilişkisi olduğunu sanıyordu. Yanılmamıştı. Avrupa'ya bu beklenmedik ve biraz da tehlikeli gelişimin nedenini belki tahmin etmişsinizdir dedi. Bu kıtada gereğinden fazla kalmaktan hoşlanmadığım için hemen konuya gireceğim ve çok kısa konuşacağım. Almanya'dan gelen küçük rütbeli öne doğru eğilerek bekledi. General devam etti. Bizim için çok iyi bir şans sonucu olarak Kennedy artık ölmüş bulunuyor. Bu olaydan mümkün olan faydayı sağlamak için hiçbir şeyi ihmal etmemek gerek. Beni anlıyor musun? Genç adam istekle karşılık verdi. Prensip olarak elbette generalim ama hangi konuda? Bonn'daki hainler ayak takımıyla Tel Aviv'deki domuzlar arasında söz konusu olan gizli silah pazarlığını amaçlıyorum. Bu silah pazarlığını biliyorsun değil mi? Şu sırada bile Almanya'dan İsrail'e hala akmakta olan tankları, topları ve bütün öteki silahları. Evet elbette. Gelecek çatışmada tam bir zafere ulaşması için Mısır'ın davasına yardımcı olmak üzere örgütümüzün elinden gelen her şeyi yaptığını da biliyorsun. Elbette oraya gönderilmek üzere birçok Alman bilim adamının toplanmasını örgütlemiş bulunuyoruz. General Glux başını salladı. O konuya daha sonra değineceğim. Benim sözünü etmek istediğim şey diplomatik yollardan en güçlü biçimde Bonn'a direnebilmeleri için Arap dostlarımızı bu haince pazarlıktan mümkün olduğu kadar haberdar etmek yolundaki siyasetimiz. Arapların bu protestoları konu kendilerini çok tedirgin ettiği için Alman siyasal çevrelerinde bu silah pazarlığına karşı çıkan güçlü bir grubun meydana gelmesine yol açtı. Bu grup aslında bilmeyerek silah pazarlığından vazgeçilmesi için hükümet seviyesinde Budala Erhard'a baskı yapmak suretiyle bizim hesabımıza çalışıyor. Evet anlıyorum her general. İyi, Erhard şu ana kadar silah gönderme işini önleyemedi ama büyük duraksamalar geçirdi. Alman-İsrail silah alışverişinin kesildiğini görmek isteyenlerin bugüne kadar başlıca endişe konusu pazarlığın Kennedy tarafından desteklenmesi, Kennedy'nin her isteğinin de Erhard tarafından yerine getirilmesiydi. Evet çok doğru ama Kennedy öldü. Almanya'dan gelen genç adam işlerin yeni aldığı durum kafasında belirgin bir biçim kazandığı için gözleri heyecanla ışıldayarak ardına yaslandı. SS generali elindeki yaprak sigarasının külünü kahve fincanına silkeledi, ortaya iyice çıkan puronun korlu ucunu karşısındakine doğru uzattı. Dolayısıyla bu yılın geri kalan bölümünde dostlarımızın ve taraftarlarımızın Almanya içinde yürütmeleri gerekecek siyasal eylemlerin ana öğesi, kamuoyunu Almanya'nın gerçek ve geleneksel dostları Araplardan yana olarak en geniş ölçüde bu silah alışverişine karşı kışkırtmak olacaktır. Genç Alman ağzını yayarak gülümsüyordu. Evet, evet bu yapılabilir. General devam etti. Kahire hükümeti içindeki bazı ilişkilerimiz hem kendi elçilikleri hem de başka elçilikler kanalıyla sürekli olarak diplomatik protestolarda bulunulmasını sağlayacak. Başka Arap dostlarımız da Arap öğrenciler ve Arapların Alman dostları tarafından gösterilerde bulunulmasını sağlayacaklar. Sizin görevinizde bizim gizlice desteklediğimiz çeşitli broşür ve dergilerle haberlerin yayınlandığı başlıca gazete ve dergiler arasında işbirliğini sağlamak. Hükümet ve politikacılara yakın görevlileri elde ederek silah pazarlığına karşı gittikçe artan tepkiyi yakınlık duymaları için kandırmak olacaktır. Genç adamın alnı karıştı. Bugün Almanya'da İsrail'e karşı duyguları uyarmak çok zor diye mırıldandı. Öteki terslikle. Bu bir problem değil dedi. Mesele çok basit. Pratik nedenler bakımından bu budalaca sözde gizli silah gönderme işinden ötürü 80 milyon Arap'ı Almanya kendisinden soğutmamalıdır. Özellikle diplomatlar olmak üzere Almanların çoğu bu nedeni olumlu karşılayacaklardır. Dışişleri Bakanlığındaki bizce çok iyi bilinen dostlarımızın yardımı sağlanabilir. Böyle pratik bir görüş akla yakındır. Kuşkusuz para da kullanılacaktır. Asıl sorun şu, Kennedy ölü olduğuna, Johnson da aynı enternasyonalist Yahudi taraftarı görüşü pek benimseyecek durumda olmadığına göre, Erhard bu silah alışverişini rafa kaldırmak üzere kendi hükümetini de içine alacak biçimde her kademeden sürekli baskıya hedef tutulmalıdır. Eğer biz Mısırlılara Bond'daki dış politikanın yönünü değiştirme başarısını sağladığımızı gösterebilirsek, Mısır'da ektiğimiz tohumlar çok çabuk gelişip yeşerecek, meyve verecektir. Açacağı kampanyasının daha şimdiden biçimlenmeye başladığını gören genç adam olumlu anlamda başını sallıyordu durmadan. Dedikleriniz yapılacak dedi. Mükemmel diye cevap verdi General Glux. Karşısındaki adam başını kaldırdı. Her general şu sırada Mısır'da çalışan Alman bilim adamları konusunda. Evet o konuya daha sonra değineceğimi söylemiştim. Onlar Yahudileri bir seferde ve kökünden yok etmek planımızın sivri uçlarını meydana getiriyorlar. Helvan roketleri hakkında bir şeyler biliyorsun herhalde. Evet, hiç olmazsa kabaca ana hatlarını. Ama ne amaçla kullanacaklarını değil. Eğer yanılmıyorsam. General Glux gülümsedi. İsrail'e birkaç ton yüksek nitelikte patlayıcı madde atmakta kullanılacağını değil mi? Çok yanılıyorsun. Bu roketlerin ve bunları yapan kimselerin gerçekten böylesine hayati değer taşır şekilde önemli olmalarının nedenini sana açıklama zamanının geldiğini sanıyorum. General Glux ardına yaslandı. Gözlerini tavana dikti ve karşısındaki gence Helvan roketlerinin gerçek öyküsünü anlattı. Savaş bittikten sonra Kral Faruk Mısır'da hala egemenliğini sürdürürken binlerce Nazi ve SS örgütünün eski adamları Avrupa'dan kaçmışlar, Nil Nehri'nin kumlu kıyılarında kendilerine güven içinde bir barınak bulmuşlardı. Gelenler arasında bir bölük bilim adamı da vardı. Faruk'u deviren darbeden önce bile iki Alman bilim adamı roket yapmak üzere kurulması düşünülen bir fabrikanın ön çalışmalarını yürütmek üzere Faruk tarafından görevlendirilmişti. Bu 1952 yılında olmuştu. İki bilim adamı da Paul Gorg ve Rolf Engel'di. Cemal Abdülnasır'ın Mısır'da yönetime el koymasını izleyen birkaç yıl süresince proje sallantıda kaldı. Ama 1956 Sina Seferi Mısır kuvvetlerinin yenilgisiyle sonuçlanınca Mısır'ın yeni diktatörü İsrail'in bir gün topyekin yok edilmesi için yemin etti. 1961'de Moskova Mısır'ın ağır roketler isteğine son hayır cevabını verince bir Mısır roket fabrikası kurulması konusundaki Gorg-Engel projesi intikam duygusuyla yeniden canlandı. Ve kendilerine her türlü harcama yeteneği sağlanan Alman profesörlerle Mısırlıların büyük bir hızla çalışması sonucu aynı yıl içinde Kahire'nin kuzeyindeki Helvan'da Fabrika 333 çalışmaya başladı. Ama fabrika açmak başka, roketlerin planını çizmek ve roket yapmak başka şeydi. Temeli 2. Dünya Savaşı'na dayanan Nazi taraftarlarının çoğunluğu meydana getirdikleri Nasır dostlarının ileri gelenleri uzun süreden beri Odessa'nın Mısır'daki temsilcileriyle ilişki kurmuşlardı. Mısırlıların ana problemlerine cevap bunlardan geldi. Bu problem de roketleri yapmak için gerekli bilim adamlarını sağlamaktı. Ne Rusya, ne Amerika, ne İngiltere, ne de Fransa yardım için bir kişi bile göndermezlerdi. Odessa, Nasır'ın istediği roketlerin bir zamanlar Werner von Braun ve çalışma arkadaşlarının Londra'yı dümdüz etmek için Plymouth'ta yaptıkları V2 roketlerinin boy ve menziline eşit olduğuna dikkati çektiler. Eskiden bu roketler üzerinde çalışmış olanların büyük çoğunluğunu sağlamak mümkündü. 1961 sonlarında Alman bilim adamlarının toplanmasına başlandı. Bunların çoğu Stuttgart'taki Alman Uzay Anlaşması, Almanya'yı başta nükleer fizik ve roket çalışmaları olmak üzere belirli alanlarda araştırma ve üretim yapmaktan alıkoyduğu için bu bilim adamları hayal kırıklığına uğramışlardı. Aynı zamanda araştırmalar için sürekli para sıkıntısı içindeydiler. Bu bilim adamlarından çoğu için güneşli bir yerde gerekli bol para ile araştırmaları sürdürmek ve gerçek roket planları çizmek çok çekiciydi. Odessa, eski SS binbaşısı Dr. Ferdinand Brandner'ı Almanya'da bilim adamları toplamakla görevlendirdi. Dr. Ferdinand Brandner de kendisine yardımcı olarak eski SS çavuşu Heinz Krug'u seçti. İkisi birlikte Mısır'a gidecek, Nasır'ın roketlerini büyük bir istekle yapacak adamlar bulmak üzere Almanya'da dolanmaya başladılar. Teklif edebilecekleri aylık bakımından adam seçmek konusunda yeterli olanaklara sahiptiler. Bu adamların başta gelenlerinden biri, savaş sonrası Almanya'dan alınıp Fransızlar tarafından Fransa'ya götürülmüş olan ve De Gaulle'in uzay araştırmaları programının temelini kuran Fransız Veronique roketinin babası Profesör Wolfgang Pilz'di. Profesör Pilz 1962 başında Mısır'a doğru yola çıktı. Bir ikinci uzman da Dr. Heinz Kleinwachter'di. İkisi de von Braun'un V2 çalışmalarına katılmış olan Dr. Eugen ve karısı Irene, Dr. Joseph Isaac, Dr. Kirmayer de Mısır'a gittiler. Hepsi de itici yakıt tekniğinde uzman olan kimselerdi. Bunların çalışmalarının ilk sonuçlarını dünya 23 Temmuz 1962 günü Faruk'un düşüşünün 8. yıl dönümü nedeniyle Kahire sokaklarında düzenlenen bir geçitte gördü. El Kahira ve El Zafira adlarında biri 500 öteki 300 kilometre menzilli iki roket tekerlekli araçlara bindirilmiş olarak haykıran halkın önünden geçirildi. Nükleer başlıklı ve yakıtları olmamakla birlikte bu roketler bir gün İsrail'e fırlatılacak olan bu tür 400 silahın ilk ikisiydi. General Gluck sustu. Yaprak sigarasından bir nefes çekti ve o güne döndü. Şimdi problem şu. Gövde nükleer başlık ve yakıt konularını her ne kadar yoluna koymuş olursak olalım, bir güdümlü merminin anahtarı güdüm sistemindedir. Yaprak sigarası ile Almanya yönünü göstererek, işte Mısırlılara sağlayamadığımız bu oldu diye konuşmasını sürdürdü. Stuttgart'ta ve daha başka yerlerde güdüm sistemi dalında uzman bilim adamları bulunmasına rağmen kötü bahtımız yüzünden bunlardan hiçbirini her ne pahasına olursa olsun Mısır'a gitmeye kandıramadık. Gönderilen bütün uzmanlar sadece aerodinamik, yakıt ve nükleer başlık planı çizen bilginlerdi. Biz ise Mısırlılara roket sahibi olacaklarına dair söz vermiştik. Olacaklardı. Başkan Nasır bir gün Mısır ile İsrail arasında bir savaşın patlak vermesi konusunda kararlı. Bu savaşta olacak. Başkan Nasır tankların ve askerlerin savaşı kazanacağına inanıyor. Oysa bizim aldığımız haberler bu kadar iyimser değil. İnsan sayısı bakımından üstünlüklerine rağmen kazanamayabilirlerdi. Ama düşün bir kez, milyonlarca dolar ödenerek satın alınan Rus yapısı silahlar bir sonuç sağlamaz da, bizim örgütümüzün aracılığıyla toplanan bilim adamlarının meydana getirdiği roketler kesin zaferi elde ederse, bizim durumumuz ne olur? Hiçbir şekilde aşılmasına imkan olmayan bir mevki elde ederiz. Hem bizim için güven verici bir barınak olmak üzere bize borçlu, bize bağlı, minnettar bir Orta Doğu kazanırız, hem de domuz Yahudi devletini kesin şekilde ortadan kaldırarak Führer'in son arzusunu yerine getirmek suretiyle bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Çok büyük bir meydan okuma bu. Kesin olarak başarısızlığa düşmememiz gerek ve başarısızlığa düşmeyeceğiz de.
Almanya'dan gelen genç adam odada bir aşağı bir yukarı dolaşmakta olan amirine korku ve şaşkınlıkla baktı. Beni bağışlayın her general ama orta boyda 400 nükleer başlık bir anda ve bütün Yahudilerin işini bitirebilir mi? Büyük ölçüde zarar verir ama tam bir yıkım. Glux döndü ve zafer kazanmış bir gülümsemeyle genç adama baktı. Ama ne tür bir nükleer başlık? Bu domuzlar için sadece yüksek evsafta patlayıcı kullanacağımızı düşünmezsin herhalde. Kahira ve Zafiralardaki nükleer başlıkların değişik şekilde olmasını Başkan Nasır'a teklif ettik. O da coşkuyla kabullendi. Bu nükleer başlıkların bazılarında konsantre edilmiş hıyarcıklı veba kültürü bulunacak. Toprağın çok üstünde patlayacak olan bazıları da bütün İsrail'e strontium 90 ışını saçacak. Birkaç saat içinde hepsi ya vebadan ya da gama ışınları hastalığından ölmüş olacak. Onlar için hazırlamayı düşündüğümüz asıl sürpriz bu. Genç adam ağzı bir karış açık baka kaldı. Çok şaşırdım diye soludu. Geçen yaz İsviçre'de görülen bir dava geldi aklıma. Hemen hemen bütün deliller fotoğraf makinesindeydi. Demek doğruymuş. Ama müthiş bir şey bu general. Evet müthiş. Ve eğer biz Odessa olarak bu roketleri sadece gideceği yöne değil ama patlayacakları kesin hedefe yöneltecek sistemle donatabilirsek önüne geçilmez bir şey bu. Bu roketler için güdüm sistemini planlamaya amaçlayan araştırmaları yöneten adam şimdi Batı Almanya'da çalışıyor. Şifre adı Vulkan'dır. Hatırlayacağın gibi Vulkan, Yunan mitolojisinde tanrıların yıldırımlarını yapan demircinin adıdır. Batı Almanya'da çok büyük bir şaşkınlık içinde. Bir ilim adamı mı bu diye sordu. Hayır değil. 1955 yılında ortadan kaybolmaya zorlandığı zaman yine Arjantin'e dönecekti. Ama senin selefinden onun Almanya'da kalmasını sağlamak için hemen sahte bir pasaport çıkartmasını istedik. Almanya'da bir fabrika kurması için de Zürih'ten kendisine 1 milyon dolarlık bir sermaye gönderildi. Amaç o zamanlar ilgilendiğimiz başka türlü bir araştırma için fabrikayı bir paravan olarak kullanmaktı. Ama o konu şimdi Helwan roketlerinin lehine rafa kaldırıldı. Vulkan'ın şimdi işlettiği fabrika transistörlü radyolar yapıyor. İşin dış görünüşü bu elbette. Fabrikanın araştırma kısmındaysa şu anda bir grup bilim adamı bir gün Helwan roketlerine uygulanacak olan güdüm sistemi çalışmalarını yapmakla uğraşıyorlar. Neden Mısır'a gitmiyorlar peki? Glux yeniden gülümsedi. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmasını sürdürdü. Bütün harekatın deha dolu yanı da bu soruda yatıyor. Almanya'da roket yönetim sistemini meydana getirecek güçte kimseler bulunduğunu ama hiçbirisinin göçe razı edilemeyeceğini sana söylemiştim. Şimdi Vulkan'ın fabrikasındaki araştırma bölümünde çalışanlar anlaşmayla ve büyük bir gizlilik içinde Bonn Savunma Bakanlığı hesabına bu işleri yürüttüklerini sanıyorlar. Genç adam bu sözler üzerine kahvesini halıya sıçratarak ayağa kalktı. Aman tanrım, nasıl sağlandı bütün bu durum? Oldukça basit. Paris Anlaşması Almanların roket konusunda araştırma yapmasını yasaklar. Vulkan'ın fabrikasında çalışanlar aynı zamanda bizden biri olan Bonn'daki Savunma Bakanlığı'nın resmi bir memuru tarafından yapacakları işin gizliliği konusunda yemin ettirildiler. Bu sırada yanında bilim adamlarının yüzünü son savaştan hatırlayacakları bir de general vardı. Bu bilim adamları Paris Anlaşması'na aykırı düşse bile Almanya için çalışmaya hazır insanlardı. Ama Mısır için değil. Şimdi Almanya için çalıştıklarını sanıyorlar. Elbette bu çalışmalar müthiş pahalıya mal oluyor. Zaten bu tür araştırmalar ancak devlet bütçesinin yardımıyla geliştirilebilir. Dolayısıyla program bizim gizli sermayemizde büyük gedikler açtı. Şimdi anlıyor musun Vulkan'ın önemini? Odessa'nın Almanya bölümü şefi elbette dedi. Ama Vulkan'a bir şey olursa program sürdürülebilir mi? Hayır. Fabrika kendisinindir ve yalnız onun tarafından yönetilir. Fabrikanın sahibi, idare müdürü, veznedarı her şeyi odur. Bilim adamlarının maaşlarını ödemeyi, araştırmanın gerektirdiği büyük masrafı karşılamayı ancak o sürdürebilir. Bilim adamlarından hiçbirinin fabrikadaki herhangi bir kimse ile hiçbir ilişkisi olmamıştır. Fabrikadaki hiç kimse gereğinden büyük tutulan araştırma bölümünün gerçek yüzünü bilmez. Bu kapalı bölümdeki çalışmaların transistör pazarında bir çıkış yapmak için mikrodalgalar dolaşımı üzerinde olduğunu sanmaktadırlar. Gizliliğin nedeni endüstri alanındaki casusluklara karşı bir tedbir olarak gösterilmiştir. Fabrika ile araştırma bölümü arasındaki tek bağlantı Vulkan tarafından sağlanır. Eğer ona bir şey olursa tasarı tamamen çöker. Fabrikanın adını söyleyebilir misiniz bana? General Glux bir an düşündü, sonra bir ad söyledi. Öbür adam şaşkınlıkla ona baktı. Fakat ben bu radyoları biliyorum dedi.
Elbette bilirsin. Çok ciddi bir fabrikadır ve çok güzel radyolar yapar. Fabrikanın sahibinin de yani evet Vulkan'dır. Bu adamın da yaptığı işin önemini şimdi anladın değil mi? Bu bakımdan sana bir direktif daha vereceğim. Şuna bir bak. General Glux iç cebinden bir fotoğraf çıkararak Almanya'dan gelen adama gösterdi. Adam büyük bir şaşkınlık içinde uzun uzun fotoğrafa baktıktan sonra arkasını çevirdi ve orada yazılı olan adı okudu. Allah Allah dedi. Ben onu Güney Amerika'da sanıyordum. Glux başını salladı. Tersine, işte Vulkan budur. İşi şu sırada en son safhasında. O bakımdan eğer herhangi bir kimsenin bu adam hakkında rahatsız edici sorular sorduğunu duyarsan bu adam pişman edilmelidir. Önce bir uyarı, sonra kesin hal çağrısı. Anlıyor musun kamerat? Hiç kimse, tekrar ediyorum hiç kimse Vulkan'ın kim olduğunu açıklamaya yanaşamayacaktır. SS generali kalktı, konuğu da onun davranışını izledi. Glux, hepsi bu kadar dedi. Gereken direktiflerini aldın. 4. bölüm. Sağ olup olmadığını bile bilmiyorsun oysa. Peter Miller ile Carl Brandt, Miller'ın sivil polis müfettişine izinli olduğu pazar günü öğle yemeğinde yakaladığı evinin önünde yan yana Miller'ın arabasında oturuyorlardı. Miller, evet bilmiyorum dedi. O bakımdan ilk öğrenmem gereken şey bu. Eğer Rochman öldüyse bu işte yatar. Bana yardım edebilir misin? Brandt bir süre düşündükten sonra olumsuz anlamda ağır ağır başını salladı. Hayır, özür dilerim, yardım edemem. Neden ama? Ben sana o anları belki faydalanırsın diye verdim. İkimizin arasında kalmak üzere. Beni çok etkilemişti. Sen de belki bir yazı çıkarırsın diye düşündüm. Ama Rochman'ın peşine düşmek isteyeceğin hiç mi hiç gelmedi aklıma. Anıların bulunuşuyla ilgili bir yazı yaz. Bitsin bu iş. Yazamam. Çünkü bir hikayesi yok bunun. Ne diyeceğim? Aman ne sürpriz. Kendisini hava gazıyla zehirleyerek öldüren yaşlı bir adamın anılarını buldum. Savaş içinde başından geçenleri anlatıyor mu diyeceğim. Bunu alacak bir yazı işleri müdürü bulunur mu sanıyorsun? Dehşet verici bir belge ama yalnızca benim fikrim bu. Savaşın sona ermesinden bu yana yüzlerce anı yayınlandı. İnsanlar artık usanmaya başlıyor bundan. Almanya'da hiçbir yazı işleri müdürü anıları yalnız anı olarak satın almaz. Öyleyse ne yapmayı düşünüyorsun? Şunu, polis anılara dayanarak büyük ölçüde bir arama için Rochman'ın peşine düştü mü hikaye ortaya çıktı demektir. Brandt usulca sigarasının külünü torpidodaki külliye silkeledi. Böyle bir arama yapılamaz Peter. Sen gazeteciliği bilirsin ama ben de Hamburg polisini biliyorum. İçinde bulunduğumuz bu 1963 yılında bizim görevimiz Hamburg'u cinayet işlenmeyen bir şehir haline getirmek. İşi başından aşkın dedektifleri hiç kimse bundan 20 yıl önce Riga'da yapmış olduklarından ötürü bir adamı yakalamakla görevlendirmez. Olmaz bu. Hiç olmazsa konuyu onlara yansıtabilirsin dedi Miller. Brandt yine olumsuz anlamda başını salladı. Hayır, ben böyle bir şey yapamam. Neden yapamazsın? Sebep ne? Çünkü böyle bir işe karışmak istemem. Sen dilediğini yapabilirsin. Tek başınasın. Hiçbir bağın yok. Sen istersen aldatıcı bir umut peşinde sonuna kadar koşabilirsin. Benim karım, iki çocuğum ve meslek hayatımda iyi bir durumum var. Bu durumu tehlikeye sokmak istemem. Senin durumunu neden tehlikeye soksun bu? Rochman bir cani değil mi? Polis de canileri yakalamakla görevli. Ne gibi bir tehlikesi var bunun? Ben tükenen sigarasını dışarı fırlattı. Böyle bir konuya parmak basmak kolay iş değil. Poliste garip bir durum var. Somut bir durum değil, duygusal. Bu duygusal durum büyük bir gayretle SS'in savaş cinayetlerine parmak basan genç bir polis memurunun meslek hayatına hiçbir katkıda bulunulmamasıyla sonuçlanıyor. Nasıl olsa bir sonuç alınmıyor. Gösterdiğin çabanın karşılığı kimseyi ilgilendirmiyor. Ama dosyanıza bir not düşülüyor. Ondan sonra bekle ki terfi edesin. Kimse bu durumu söz konusu etmiyor ama herkes biliyor gerçeği. O bakımdan eğer bu konuda büyük bir çıkış yapmak istiyorsan yolun açık olsun. Benden de şey bekleme, hiçbir şey bekleme. Ön camdan dışarı bakan Miller sonunda. Pekala dedi, öyle olsun. Ama nasıl olsa bir çıkış noktası bulmam gerek. Ta ben bu anılardan başka bir şey bırakmadı mı? Bir iki satırlık bir not bırakmış. Onu alıp intiharla ilgili raporuma iliştirdim. Şimdiye kadar dosyasına konmuştur çoktan. Dosya da kapandı artık. Ne yazmıştı bu notta? Fazla bir şey yok. İntihar edeceğini yazıyordu. Ha, bir şey daha vardı. Eşyalarını Bay Marx adında bir arkadaşına bıraktığını belirtmişti. Bu bir çıkış noktası olabilir. Nerede bu Marx? sorduğun şeye bak dedi Brent. Ne bileyim ben Marx'ın nerede olduğunu. Yani kağıtta yazılanların hepsi bu kadar mıydı? Sadece Bay Marx mı? Adres falan yok mu? Adressiz falan. Sadece Marx. Nerede oturduğu falan yoktu. Bu çevrede oturuyor herhalde. Aramadınız mı? Brent derin bir soluk koyuverdi. Şunu kafana sokar mısın lütfen? Bizim işimiz başımızdan aşkın. Hamburg'da kaç Marx var düşündün mü hiç? Yalnız telefon rehberinde binlerce var. Bu Marx'ı bulmak için haftalarca uğraşamayız. Üstelik bıraktıkları da 10 para etmez. Hepsi bu kadar demek. Bana söyleyeceğin başka bir şey yok. Yok evet. Eğer Marx'ı bulmak istiyorsan kolay gelsin. Teşekkür ederim, deneyeceğim. İki erkek el sıkıştılar ve Brent öğle yemeğini yemek üzere aile sofrasına döndü.